Ayrım 18.
Oysa gene aynı giriş yazısında Osmanlı vaka nüsvelerinden de söz edilmiş olmasına karşın sanki onların yazdıklarından sadece destanın söylemine yerel bir hava verebilmek ve betimlemelere gerçeklik duygusu kazandırabilmek amacıyla yararlanılmış, olay anlatımlarındaki değiş biçimleri ve birkaç sözcüğün alınmasıyla yetinilmiştir. İlginçtir, Bizanslı Dukas'ta Nazım Hikmet de böyle bir destan yazma iç tepisini uyandıran tarihinin Risale'ye alınmış bölümünde sanki Osmanlı vakanüvislerinin yazdıklarını yalanlamaya çalışırmış gibi onların %100 karşıtı şeyler söylemektedir. Örneğin Şeyh Bedrettin'in müridi Börklüce Mustafa olayını o zamanlarda İyonyan Körfezi met halinde kain girişinde bulunan ve avam lisanında Stilaryum Karaburun tesmiye edilen diye adlandırılan dağlık bir memlekette adi bir Türk köylüsü meydana çıktı. Stilaryum Sakız Adası karşısında kaindir. Meskur köylü Türklere vaiz ve nesaiyette bulunuyor ve kadınlar müstesna olmak üzere erzak, melbusat, giysiler, mevaşi, kasaplık ve binek hayvanları ve arazi gibi şeylerin kaffesinin tamamının umumunun mali müştereki addedilmesini tavsiye ediyor idi. Diyordu ki ben senin emlakine tasarruf edebildiğim gibi sen de benim emlakime aynı surette tasarruf edebilirsin. Köylü avam halkı bu nevi sözlerle kendi tarafına celp ve cezb ettikten sonra Hristiyanlar ile dostluk tesisine çalıştı. Çelebi Sultan Mehmed'in Sarahon valisi Sisman bu sahte rahibe karşı hareket ettiyse de Stilaryum'un dar geçitlerinden ileriye geçmeye muvaffak olamadı. Bu esnada Şeyh'in halifesi Mustafa'nın aydın elinde avaziyi huruç, fesat ve ilhad-ı Sultan Mehmed'in kulağına vasıl oldu. Derhal Rumiye'yi Sura ve Amesya padişahı olan Şehzade Sultan Murad'ın ismine hükmü Hümayun sadır oldu ki Anadolu askerlerini cem ile toplayarak mülhit, dinsiz Mustafa'nın define kıyam eyleye. Mübalega cenk olundu. Sağ kalanlar Ayasluğa getirildiler. Böklüce'ye tatbik olunan en müthiş işkenceler bile onu fikri sabitinden çeviremedi. Mustafa bir deve üzerinde çarmıha gerildi. Kolları yek diğerinden ayrı olarak bir tahta üzerine çivilendikten sonra büyük bir alay ile şehirde gezdirildi diye anlatmaktadır. Görüldüğü gibi Bizanslı tarihçi Osmanlı vakanüvislerinin yazdıklarının tam karşıtını savunmaktadır. Ona göre Şeyh Bedrettin ve müritleri olayı kesinlikle bir toprak kavgasıdır. Amaç düzene el koyarak toprakları has, tımar ve ziyamet sahiplerinden almak ve halkın ortak malı kılmaktır. Topraksız köylüleri de bunları söyleyerek ayaklandırmışlardır. Nazım Hikmet'i coşturan da Bizanslı tarihçinin bu sözleri olmuştur kuşkusuz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi zaten bunu kendisi de hem destanın başında açıklamakta hem de Mehmet Şerafettin Efendi'nin Risalesinden aktardığı Bizanslı tarihçinin yorumunu destanda aynen kullanmaktadır. Ayrıca içinde bulunduğu koşullar göz önünde tutulursa Nazım Hikmet'in Bizanslı tarihçinin bu yorumunu başka kaynaklardan da araştırması olasılığı galiba istese bile söz konusu olmasa gerektir. Hatta Dukas'ın tarihinin Türkçe çevirisinin tamamını görmüş olması bile kuşkuludur. Çünkü Profesör İsmet Sungur Bey'in yukarıda adını andığımız ortak kitaba yazdığı ön sözdeki bir dipnotunda verdiği bilgiye göre Mehmet Şerafettin Efendi Profesör Yaltkaya Risalesinde Dukas'ın tarihini hangi kaynaktan aktardığına dair bir açıklamada bulunmamıştır. Oysa Dukas'ın eski Yunanca olan bu tarihi önce Franz Babinger tarafından Almanca'ya çevrilmiş, Köprülüzade Ahmet Cemal de bu Almanca çeviriden Türkçe'ye aktarmıştır. Ve bu çeviri ilk kez 1922 yılında Dergah dergisinde çıkmıştır. Profesör M. Şerafettin Yalkaya ise 1925 yılında yayımlanan Risalesine bu çeviriyi neredeyse olduğu gibi aktardığı halde her nedense bir kaynak göstermemiştir. Smavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin Eti Yayınları. Dolayısıyla Ozan'ın Dergah dergisinde çıkan çeviriden gerçekten haberi olmasa gerekir. Üstelik bu çevirinin tamamından haberinin olmaması da bir yana, bu Bizanslı tarihçinin kimliği konusunda da sanırız fazla bir bilgisi yoktur Nazım Hikmet'in. Çünkü bu Bizanslı tarihçi Dukas, ansiklopedilerde verilen bilgilere göre 1400 yılında doğmuş, 1470 yılında ölmüş olsa gerektir. Yani Şeyh Bedrettin'in asıldığı yılda olsa olsa en çok 20 yaşlarında bir delikanlıdır ancak. Gene aynı kaynaklarda belirtildiğine göre de henüz daha 21 yaşındayken Puhokaya hükümdarı Cenevizli Adurnos'a sekreter olmuş ve İstanbul'dan ayrılmıştır. Daha sonra da Lesbos, Midilli adası Cenevizlerinin hizmetine girmiştir. Bugünkü koşullarda dahi 40'lı 50'li yaşlara gelinmeden ünü yurt dışına taşmış bir tarihçi olunamayacağına göre kolay kolay Şeyh Bedrettin'in asıllı yıllarda en çok 20 yaşında bir delikanlı olan Dukas'ın tarihçiliği de henüz söz konusu bile olmasa gerektir galiba. Ayrıca Anadolu'ya geçtiği ve Türklerin arasında bulunduğu konusunda da elimizdeki kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Her ne kadar Meydan Larus Ansiklopedisi'nin ilgili maddesinde Dukas'ın 1455'te Cenevizli hükümdar Domenikos Gatalios tarafından Fatih Sultan Mehmet'e elçi olarak gönderildiği yazılmakta ise de İlginçtir gene aynı ansiklopedinin Midilli maddesinde Dukas'ın Domenikos Gatalios tarafından değil, o sırada adada bulunan Dorio Gattilosio tarafından ve Fatih Sultan Mehmet'e değil, adayı kuşatan Osmanlı ordusu kumandanı Mahmut Paşa'ya, üstelik 1455'te değil 1456'da değerli armağanlarla elçi olarak gönderildi ve adanın kuşatmadan böylece kurtarıldığı öne sürülmektedir. Oysa Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya göre Dukas Mahmut Paşa'ya değil Hadım İsmail Bey'e elçi gitmiş olsa gerektir. Çünkü Uzunçarşılı'nın yazdığına göre Osmanlılar Midilli Adası'na ilk kez Gelibolu Sancak Bey'i ve donanma kumandanı Hadım İsmail Bey'in yönetimindeki 150 parçadan oluşan bir donanmayla 1456 yılında kuşatmışlar ve İsmail Bey karaya da çıkmışken her nedense adayı fethetmekten son anda vazgeçmiştir. Gene Meydan Larus'ta verilen bilgiye göre ada daha sonra 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet'in öfkelenmesi üzerine bu kez Mahmut Paşa yönetimindeki bir donanmayla kuşatılarak fethedilmiştir. Fetih sırasında hükümdar Nikola II ile tarihçi Dukas da tutsak edilmişlerdir. Görüldüğü gibi Bizanslı tarihçi Mikael Dukas'ın Anadolu'da da bulunduğunu ve Türklerin arasında yaşadığını söyleyebilmek galiba gerçekten olanaksızdır. Cenevizlilerin elçisi olarak da sanırız başarılı bir kuşatmadan sonra karaya çıkmış ve Midilli kentini de ele geçirmek üzere olan Hadım İsmail Bey'e değerli armağanlar götüren heyete katılmış olsa gerekir. Hatta kimi kaynaklarca öne sürüldüğü gibi Osmanlılara tutsak düşmesi bile Anadolu'ya gittiğinin kanıtı sayılmasa gerektir doğrusu. Çünkü Midilli'nin fethi sırasında Dukas da artık en az 60 yaşlarındadır ve bu yaştaki birinin tutsak pazarlarında para etmesi elbette söz konusu değildir. Dolayısıyla tutsak alındıktan sonra dahi Dukas Anadolu'ya götürülmeyip olsa olsa adada bir yerlere kapatılmıştır bizce. Yani Mikael Dukas'ın görüldüğü gibi Şeyh Bedrettin olayının görgü tanığı olabilmesi, şöyle dursun bu olaylardan aynı günlerde haberinin olduğu bile doğrusu kuşkuludur. Hatta tarihinin de hiç olmazsa bu olayla ilgili bölümlerinin görgü tanıklarının ağzından dinlenilerek yazılmış olması bile bizce kesinlikle söz konusu değildir. Olsa olsa işittiklerine, üstelik Ege adalarında yaşayan soydaşlarından işittiği söylencelere dayanarak yazmıştır. Bu nedenle Dukas'ın Şeyh Bedrettin olayı hakkında yazdıkları nesnel bir tarih olmaktan çok batılı bir aydının yakıştırma bir yorumu olarak değerlendirilse gerektir. Örneğin Börklüce Mustafa olayı konusunda yazdıkları, ola ki bu olaylardan belki de yarım yüzyıl sonra Sisamlı Cenevizlilerden dinlediği söylencelerdir. Gerçekten de Anadolu'ya henüz gelmiş, dikişsiz, ak libaslı, başı açık, yalın ayak, dinsiz, şaman köylülere ben senin emlakine tasarruf edebildiğim gibi sen de benim emlakime tasarruf edebilirsin diyen acaba Börklüce Mustafa mıdır yoksa Bizanslı Dukas mıdır? Veya bu olayları Bizanslı Dukas'a anlatan Sisamlı Cenevizliler midir yoksa? Kuşkusuz atalarımızın da emlak, tasarruf, mülkiyet, mülk sahipliği, tapu ve bunun gibi kavramları yukarıda da değindiğimiz gibi ta Anadolu'ya ayak bastıkları günden beri kullandıkları bilinmektedir. Bu nedenle Ege adalarındaki komşularımız hem atalarımızın kullandıkları bu sözcüklere bakarak hem de mantalitelerinde bir toplumsal yapı farklılığı kavramı henüz oluşmadığı için belki bu tür yorumlarda da bulunmuşlardır ola ki. Çünkü bu insanlar bilindiği gibi Roma ve Bizans imparatorlukları döneminde toprak köleliğine feodaliteyi toplum olarak yaşamışlardır. Hatta bu feodal mülkiyet ve üretim ilişkisi oralarda belki de hala sürmektedir. Dolayısıyla hiç olmazsa mülkiyet ilişkileri konusunda kendileriyle hemen hemen aynı deyimleri kullanıyor olmaları yüzünden bu insanlar için böyle bir yanılgıya düşmeleri de doğrusu doğal karşılansa gerektir. Yani bu deyimlere Türkler de acaba aynı anlamları mı yüklüyor diye bir kuşkuya düşünmemiştir görüldüğü gibi. Dukas da bizce büyük bir olasılıkla Hristiyan Anadolu'nun gerçeklerine bakarak derlediği bu söylencelerden şuncacık olsun kuşkulanmaya bile gerek görmeden hepsini tarihi gerçeklermiş gibi kitabına olduğu gibi aktarmıştır. Ayrıca unutulmamalıdır ki Dukas soyluların resmi tarihçisidir. Dolayısıyla Anadolu'da da bir soylu sınıfın bulunduğuna, yani has, zeamet ve timar sahiplerinin birer feodal beyler olduğuna zaten yürekten inansa gerektir. Bu resmi tarihçinin Börklüce Mustafa'yı adi bir Türk köylüsü diye niteleyerek aşağılamaya kalkışması da bir baldırı çıplağın çizmeden yukarı çıkarak beylerin kutsal mülkiyet haklarına saldırmaya niyetlenmesine duyduğu öfkeden mi kaynaklanmıştır, kim bilir. Göçebelik ve kutsal mülkiyet hakkı. Bilindiği gibi Nazım Hikmet de Şeyh Bedrettin olayını bu Bizanslı resmi saray tarihçisinin yazdıklarına bakarak toprak uğruna soylulara karşı girişilmiş bir devrimci köylü ayaklanması olarak yorumlamıştır destanında. Yani açıkça belirtilmemiş de olsa bu yoruma göre Türkler de tıpkı batılı toplumlar gibi orta çağda toprak köleliğini ve feodaliteyi değişik biçimlerde yaşamıştır. Dolayısıyla da Şeyh Bedrettin ve müritlerinin ayaklanması sınıfsal bir olaydır. Kısacası Nazım Hikmet bu Bizanslı tarihçinin yazdıklarını herhangi bir araştırma yapma gereği filan da duymadan olduğu gibi benimsemiştir sanki. Gördüğümüz kadarıyla aralarındaki tek fark da Dukas'ın sanırız kutsal mülkiyet hakkına saldırmaya kalkıştığı için yazılarında Börklüce Mustafa'yı aşağılayıcı bir dil kullanmasına karşılık Nazım Hikmet'in tam karşıtı kutsal mülkiyet hakkına saldırdığı için Börklüce Mustafa'nın yanında yer almasıdır galiba. Oysa söz konusu yıllarda Osmanlılarda da kutsal mülkiyet hakkı kavramı acaba gerçekten var mıdır? Doğrusu kuşkulu olsa gerektir. Hatta bütün antik toplumlarda olduğu gibi Osmanlılarda da mülkiyet ilişkileri ile üretim ilişkileri arasında birbirinden ayrı düşünülemez bir işlevsel bütünlük bulunduğunu söyleyebilmek de olanaksızdır sanırız. Örneğin has, zeamet ve timar sahipleri ile reayanın Osmanlılardaki üretim ilişkilerinin iki temel ögesi olduğu kuşkusuzdur. Ancak her ikisinin de gerek ülkedeki mülkiyet ilişkileriyle gerekse bu süreçteki üretim araçlarının mülkiyetiyle hiçbir ilgileri yoktur. Yani ne has, zeamet ve timar sahipleri kendilerine dirlik olarak verilmiş bu toprakların sahipleridirler. Ne de rayilerin ekip biçtikleri, işledikleri bu toprakların mülkiyetleriyle bir ilişkileri vardır. Bu nedenle Osmanlılarda da kutsal mülkiyet hakkı kavramının bulunduğunu sağlayabilmek galiba kesinlikle söz konusu dahi olmasa gerektir. Ancak Osmanlı sultanları içinde aynı şeyleri söyleyebilmenin olanağı var mıdır acaba? Diyelim Sultan Çelebi Mehmet de kutsal mülkiyet hakkına saldırdığı için Börklüce Mustafa'yı yakalatıp çarmıha gerdirerek deve üstünde sokak sokak gezdirmiş olamaz mı yani? Hatta Şeyh Bedrettin'i de müritleri aracılığıyla kutsal mülkiyet hakkına göz diktiği için mi yakalatıp yargılatarak Serez'de çırpçıplak astırmıştır kim bilir? Ama günümüze ulaşabilmiş belgelerin yetersizliğine ve çoğunun güvenilirliğinin kuşkulu oluşuna karşın böyle bir savda bulunabilmek gelene olanaksızdır doğrusu. Çünkü günümüze ulaşabilmiş bu belgelerde de şeyhin kutsal mülkiyet hakkı konusunda herhangi bir öneride bulunduğuna dair en küçük bir bilgi yoktur. Nitekim Cemil Yener de Şeyh Bedrettin üzerine yüzyıllardan beri ağızdan ağıza aktarıla gelirken birçok değişikliklere uğrayan, yer yerde söylenceye dönüşen söylentiler bir yana yazılı olarak ele geçen bilgilere de güvenilemez dedikten sonra Bedrettin'den söz eden kaynaklar onun iyilik, mülkiyet, ortaklığını savunduğundan söz etmezler. Varidatta, şeyhin ünlü yapıtında da bununla ilgili bir sav yok. Şeyhin kurmak istediği düzende iyilik ortaklığının bulunduğu savı Börklüce Mustafa ile ilişkisine dayanır diye yazmaktadır. Ayrıca gene Cemil Yener'in açıklamalarına göre Bedrettin'i yakalamaya gelenler hiçbir direnme ile karşılaşmamışlar. Şeyh biz devlet ulularına boyun eğeriz diyerek teslim olmuştur. Çünkü Şeyh Mehmet Çelebi'nin kendisini bağışlayacağını ummaktadır. Hatta Çelebi Mehmet'e sunulmak üzere bir Kur'an yorumu bile hazırlamıştır. Ama onun sert tutumunu görünce vermekten vazgeçmiştir sonra. Zaten Cemil Yener de Serez'de Sultan Mehmet Çelebi'nin huzurunda yapılan uzun ve tartışmalı yargılama sırasında şeyhe mülkiyet hakkı konusunda da herhangi bir suçlamada bulunulmadığından vakanüvislerin hiç söz etmediklerini belirtmektedir. Görüldüğü gibi Anadolu Türklerinin özgür koşulları düşünülecek olursa Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin olayını toprak uğruna girişilmiş bir devrimci köylü ayaklanması olarak yorumlaması kesinlikle gerçekçi bir yaklaşım olmasa gerektir. Mimar Sinan Üniversitesi öğretim görevlisi hukukçu M. Tuli Sönmez de Anadolu toprakları üzerinde taşınmaz iyiliğinin toprak mülkiyetinin Cumhuriyet dönemiyle medeni kanunumuzla birlikte 1926 yılından sonra başladığı, ondan önce ise Osmanlı haklarının iyilik hukukuna, taşınmaz mülkiyeti kavramına yabancı olduğu bilinmektedir diyerek bizce bu gerçeğe işaret etmektedir. Çünkü Türk obalarının Anadolu'ya yerleşme sürecinde göçebe yaşamda, hatta obaların yerleşmesiyle Türk köylerinin ortaya çıkması sürecinde mülkiyetten günümüzün diliyle iyilikten söz edebilmek olanaksızdır. Nitekim gene Tuli Sönmez'den öğrendiğimize göre Jean-Jacques Rousseau da insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine konuşma adlı yapıtında köy başlangıçta genellikle birkaç ataerkil aile halinde ortaya çıkmıştır. Göçebe hayatta çadırlarda yaşayan bu birim Türkmenlerde aile anlamına ağul, avlu, ağıl ismini taşıyordu. Toprak köy cemaatinin ortak malı sayılıyor ve ataerkil aileler arasında periyodik olarak taksim ediliyordu diye yazmaktadır. Zaten mülkiyet kavramı da Rousseau'ya göre ilk işgal ile ortaya çıkmıştır ve mülkiyet hakkı bir anlamda da ilk işgal hakkı demektir. Felician Celli'den öğrendiğimize göre antik toplumlarla ilgili araştırmalarıyla ünlü Fransız tarihçi Fustel de Collins de ocak hangi toprağın üstünde kurulmuş ise toprağın mülkiyeti o ocağa aittir. O toprak artık ocağın mülküdür. Aile ocağa bağlıdır. Ocak ise toprağa demektedir. Gene Felician Celli, Mülkiyetin Tarihi adlı kitabında ilkel toplumlarda bireysel mülkiyet ancak pek az eşyaya uygulanmaktadır. Mülkiyetin büyük çoğunluğu kolektif bir haldedir. Bilhassa toprak üzerindeki mülkiyet böyledir dedikten sonra ilkel toplumlar üzerine ciddi araştırmalar yapmış Lucien Levy bu ruhlunda toprak kelimenin en geniş manası ile ölülerin ve canlıların heyeti umumiyesi ile birlikte tamamen içtimai gruba aittir diye yazdığını belirtmektedir. Mülkiyet ilişkileri göçebe toplumlarda da Rousseau'nun dediği gibi henüz bir ilk işgal hakkı düzeyinde olsa gerektir. Hiç kuşku yok ki. Bu ilk işgal hakkı da bireysel değil, kolektiftir. Yani bütün oymağındır. Gene aynı kaynakta verilen bilgilere göre İbrani tarihi uzmanı Adolf Lutz da her göçebe grubunun muayyen bir sahası vardı ve oralarda hayvan otlatmak hakkı yalnız kendilerine aitti. Şüphesiz bu bir nevi müşterek toprak mülkiyetidir diye yazmaktadır. Ama ne var ki Lutz'un da bir mülkiyet hakkı diye nitelediği bu hakkın veya bu ilk işgal hakkının gerçekten günümüzdeki mülkiyet hakkı kavramı ile bir benzerliği ise kesinlikle söz konusu bile olmasa gerektir galiba. Çünkü bilindiği gibi bu hak sadece hayvan otlatmakla ilgilidir bu insanlar için. Nitekim bu topraklar büyük kuraklıklar sonucu otlak olma niteliklerini yitirince o insanlar da söz konusu bu mülkiyet haklarından vazgeçip başka yörelere göçebilmişlerdir örneğin. Kuşkusuz sürüler de kişilere ait değil, oymağın veya büyük ailenin ortak malı olmalıdır. Çünkü oymağın bütün bireylerinin beslenmesi, giyinmesi hatta barınması bu sürülerden elde edilmektedir. Bu nedenle Adolf Lotz'un da belirttiği gibi göçebelerde en fakir en zenginle eşittir. Yani zengin fakir ayrımı yoktur. Hepsi aynı basit yemeği yer, aynı elbiseyi giyer ve aynı şekilde çadırda oturur. Sürü zenginliği ancak biraz daha fazla konuksever olmayı sağlar. Çünkü günün birinde en zengin oymağın bütün sürüleri düşman tarafından bir anda talan edilebileceği gibi yine günün birinde bir fakir aşiret de bir talan sonucu bir anda servete gark olabilir. Görüldüğü gibi göçebe toplumlarda bir kutsal mülkiyet hakkı kavramının varlığından söz açabilmek kesinlikle olanaksızdır. Mülkiyet ilişkileri olsa olsa henüz ilk işgal hakkı düzeyindedir çünkü. Öte yandan Börklüce Mustafa'nın aynı biçimde giyinmiş ve iyi ata binen, iyi savaşan, dikişsiz, ak libaslı, başı açık, yalın ayak yoldaşlarının da Orta Asya'dan henüz gelmiş göçebeler oldukları sanırız kuşku gerektirmeyecek denli açıktır. Bu nedenle ben senin emlakine tasarruf edebildiğim gibi sen de benim emlakime tasarruf edebilirsin diyen de bizce Börklüce Mustafa değil, Bizanslı tarihçi Dukas veya Anadolu'nun Hristiyan halkı olsa gerektir kesinlikle. Gene Nazım Hikmet'in de yarın yanağından gayri her şeyde hep beraber diyebilmek için şeklinde şiirleştirdiği Karaburun tesmiye edilen dağlık bir memlekette kadınlar müstesna olmak üzere erzak, melbusat, mevaşi ve arazi gibi şeylerin tamamının herkesin ortak malı kabul edilmesini sağlayan kişi acaba gerçekten Dukas'ın yazdığı gibi Börklüce Mustafa mıdır yoksa Anadolu'lu Hristiyanlar mıdır? Doğrusu bu konuda da kuşkuya düşmemek galiba olanaksızdır. Çünkü gördüğümüz kadarıyla hem Orta Asyalı toplumlarda kadının böyle bir konumunun olduğundan söz edilebilmesi için henüz çok erken olsa gerektir. Hem de kadından başka her şeyin kamunun ortak malı olduğu görüşünü daha 2. ve 3. yüzyıllarda Hristiyan düşünürlerinin ortaya attığı bilinmektedir. Örneğin Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi adlı değerli çalışmasında bazı kaynaklarda Orta Asya halklarıyla ilgili toplu aşk törenlerinden de söz edildiğini, mum söndüğünün de bu törenlerin zamanımıza kadar uzayan kalıntısı olduğunu, Hazarlarda, Akunlarda kardeşlerin birden çok kardeş kızla evlendiğini, yani ortak karılarının bulunduğunu, Profesör Abdülkadir İnan'ın da Belleten'de çıkan bir yazısında Orta Asya'da halen yaşayan, Anadolu'da da bazen görülen karşı dünürlük kurumunun bu ortaklaşa aile geleneğinin kalıntısı sayılabileceğini açıkladığını yazmaktadır. Hatta Orta Asya Türk boylarında çok yaygın olan ve Anadolu'da da bir süre yaşayan döl alma geleneğinin konuklara aile içinden kadın sunma biçiminde görüldüğüne de değindikten sonra Marco Polo'nun da buna tanık olduğunu ve Karluklar'da beyin karısının ve kızının evlerine konuk gelen tüccar kafilesinden birilerini seçtiklerini ve kocalarının konukların bulunduğu sürece eve bile gitmediklerini yazdığını belirtmektedir.